Ayrım 12, sayfa 191. 12. bölüm. Dinsel kurallara uygun olarak. Kundura tamircisinin kızının hamile olduğu haberi Hermann Spiegel'den çıkmıştı. Baş dönmelerinden yakınması üzerine Spiegel genç kıza tepeden tırnağa bakmış ve böylelikle halen bulunduğu durumda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Veteriner Dvorak'a kutsal sayılabilecek bu durumu anlattığı zaman genç kız sarsıla sarsıla ağlamaya başlamış ve kendisinden bunu kimseye anlatmamasını istemişti. Hermann Spiegel doktorluk mesleğinin kendisini zaten sır tutmaya zorunlu kıldığını anlatmaya çalışarak sığırların bu durumda oldukları zamanlarda bile bundan sahiplerine söz etmediğini söyledi. Gerçekten de hayvan doktoru bundan karısı dışında kimseye söz etmedi. Dorniker durumu özel koşullar altında öğrendi. Doğanın bağrında hayvan gütme işi uykusunu daha bir tatlı ve daha bir hafif yapmıştı. Şöyle ki öğleden sonraları bile azıcık da olsa kestirir olmuştu. Ama o gün kötü bir düş tatlı uykusunu rahatsız etmişti. Düşünde yakasına yapışan ve durmadan "Dorniker, Dorniker!" diye bağıran bir canavar görmüştü. Devlet adamı uyanmasına rağmen o garip yaratık bir türlü gözünün önünden gitmiyordu. Karşısında duranın korkulu bir düşten çıkma bir canavarın değil, sağ kolu Zev olduğunu uyku sersemliğini üstünden attığı zaman anladı. Zev yakasına yapışmış gırtlağını patlatırcasına bağırıyordu. Aslında Dorniker sekreterini sesinden tanımıştı. Çünkü yara bere ve çürük içindeki yüzü tanınmaz durumdaydı. "Aman tanrım!" diye fırladı Dorniker yatağından. "Sana ne oldu dostum?" Sekreterine benzeyen yaratık garip pırıltılar çıkararak şilteye yığıldı. O da öğleden sonra biraz uyumak için yatağına yatmıştı. Uykusu sırasında kundura tamircisinin evinin kapısı şiddetle açılmış, karşı durulmaz bir güç onu yatağından kaldırarak yüzünü kan fışkırana dek yumruklamıştı.
"Bariz bir şiddet hadisesi!" dedi devlet adamı.
"Önce hiçbir şey anlamadım," diye hırıldadı Zeyf. "Odama giren adamın köyün kızlarına tecavüz etmene izin vereceğimi mi sandın? Orospu çocuğu seni. Bakalım bu durumda da horozluğunu sürdürebilecek misin?" dediğini duydum. Dorniker kendini son anda tutarak boğazından fırlayan kahkahayı önledi.
"Dostum, gidip köyün emniyet kuvvetlerine müracaat etmelisin."
"Ettim. Söyledim Dorniker, durmadan yakamı bırakmasını, bana dayak atmaktan vazgeçmesini söyledim."
"Nasıl?"
"Evet Dorniker," dedi yatakta kıvranan Zev. "Sen onları yüzsüzleşmeye teşvik etmeseydin, dünyada bu biçimde davranma yürekliliğini gösteremezlerdi."
"Bir saniye," diye Zev'in sözünü kesti Dorniker. "Her şeyden evvel kundura tamircisinin kızının benim arkadaşım olmadığı hakikatini kabul edelim. Sonra böyle durumlarda halk kütlelerinin linç eğilimi göstermeleri de normaldir."
Gözlerinde öfke kıvılcımları parlayan sekreter sırtını duvara dayadı.
"Evet beyler," dedi Dorniker odayı arşınlarken, "uçkuruna sahip olmayanlar daha başından milletin ve partinin hizmetine girmekten vazgeçmelidirler. Bir ulusun öncülerine yüklenen en önemli vazifelerden biri de mütevazi bir hayat sürmektir. Jules Caesar, Habsburglar, Moltke Friedland vesaire gibi büyük devlet adamları seksüaliteye karşı duydukları dizgine gelmez ihtiraslarının kurbanları olmuşlardır. Halk, arkadaşlar, halk her şeyi bilir."
Sekreter yerinden kalkarak kulaklarını tıkadı.
"Yeter Dorniker," diye aykırdı. "Ben yaşamımın en büyük acısını yaşıyorum, sen bana nutuk atıyorsun."
O sırada aş evinde iki köylünün tartışıkları duyuldu. Bu türden ağız kavgaları artık günlük olaylar haline gelmişti. Tartışmaların gürültüsü Dorniker'in odasından bile duyuluyordu. Zev çevresindeki avcı çemberi gittikçe kapanan vahşi bir hayvan gibi etrafına korku ile baktı, sonra balkona fırlayıp bahçeye atladı ve topallaya topallaya kaçtı. Akşam olduğunda bütün köy bakıcının kaçtığını öğrenmişti. Zev'in başına gelenler konusunda pek az şey biliniyordu. Bakıcıyı en son gören depo bekçisi, Zev'in bir ara depoya girip telaş içinde bir somun ekmekle bir şişe portakal suyu satın aldığını anlatmıştı. Bekçi bu genç canavardan öylesine korkmuştu ki aldığı yiyecekleri sarı el çantasına doldurup hızlı adımlarla depoyu terk edene dek nefes almadan beklemişti. Ondan sonra bakıcının şekilsiz yüzünü bir daha gören olmadı. Emniyet müdürü kayıp sekreterin vücuduna yapılan sabotajı örten esrar perdesini yırtmak amacıyla soruşturma açtı. Ancak bu şiddet olayına kendi dışında tanık bulamaması sonucu ve hatırlanacağı üzere tek tanığın yetersiz olması nedeniyle soruşturma dosyasını kapadı. Köy halkı olayı uzun uzadıya tartıştı. Çoğunluk bakıcının kaçışını zamansız ve gereksiz buluyordu. Çünkü kundura tamircisinin kızının durumu o denli anormal değildi. Ancak bu kanı köyün celebi öğle saatlerinde muhtarlık binası için dikilen sütunlardan birine tırmanıp köy halkına yaptığı konuşmadan sonra yavaş yavaş silindi.
''Ne günlere geldik! Kimyon köy orospu köy oldu!'' Tanrı'nın rahmetine kavuşan babalarımız dinimizin icaplarına göre davranırlardı. Siz ise hahamların sözlerine kulak asmıyor, aileleriniz içinde her gün denen ayıpları görmemezlikten geliyorsunuz. Hepiniz lanetli günahkarlarsınız. Bu köyde bir tane olsun namuslu kişi kalmadı.
Köylüler direğin dibine toplanmış celebi dinliyorlardı.
''Buraya bak Yakov!'' diye bağırdı biri aşağıdan. ''Bu köyün bütün erkeklerinin doğacak velette payı olduğunu mu söylemek istiyorsun?''
Dinleyenler arasında kaba olanlar kahkahalarla gülmeye başladılar. Ama bu sözler köy peygamberini hiç etkilemedi.
''Son gülen iyi gülecek sorumsuzlar güruhu, Allahu Teala emirlerinin hiçe sayılmasına daha ne kadar göz yumacak dersiniz?'' Evinizde din kitabı bulundurmazsınız. Kutsal cumartesi günleri baca gibi sigara içersiniz. Ama iş haftada bir kez havraya gitmeye gelince...
Ne oluyorsun Yakov dediler aşağıdan. Hangi havradan söz ediyorsun?
Havramız yok ama köyümüzde bir havra olsaydı gene gelmezdiniz. Ben sizi tanırım. Bekleyin caniler, bekleyin. Bu aşağılık davranışınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hem ağır bir bedel olacak bu.
Halk celebi giderek artan bir şaşkınlıkla dinliyordu.
Ey Yakov dedi biri. Allahu Teala ile en son ne zaman görüştün?
Celep tokat yemiş gibi sarsıldı. Öfkeli bakışlarını bu adamın dediğini duyuyor musunuz dercesine dinleyicilerin üzerinde gezdirdi. Sonra başını kaldırıp ustura gibi keskin bir sesle
''Göreceksiniz caniler, Tanrı sizi cezalandıracak. Yarın sabah saat 6'dan başlayarak dudaklarınızı ıslatacak suyu bulamayacaksınız.''
Celep yerlerinde dona kalan günahkarlara bakmadan direkten indi ve evine yollandı. Çiftçiler uzaklaşan ince, tepenen tırnağa kara görüntünün arkasından baka kaldılar. Kimse Seferadi'nin bu davranışına bir anlam verememişti. Kundura tamircisinin kızı hamile kalınca cinnet getirmişti kuşkusuz.
''Sakın tuzağına düşmeyin.'' diye uyardı Elipaz Hermanoviç çevresinde duranlara. ''Ben onu tanırım. Amacı benim mutfağın denetim ücretine zam almaktır.''
Vergi denetim memuru bölgenin emniyet müdürüne dönerek görüşünü açıkladı.
Hava atmaya çalışıyor. Yeniden meclis üyeliğine seçilmek istiyor o kadar.
Çiftçiler gülüşerek işi şakaya almaya çalıştılar. Ama ta içlerinden kaderin köyün üstünde ağlarını örmeye başladığını duyuyorlardı. Ertesi sabah köyün altını üstüne getiren panik havası görülmeye değerdi. Köylüler korku içinde bir oraya bir buraya koşuşurken unuttukları duaları kanı çekilmiş dudaklarına getirmeye çalışıyorlardı. Celeb'in bedduası tutmuştu. Sabahın erken saatlerinde güneş saati 6'yı gösterdiği sıralarda Kimyon köyün bütün muslukları aniden susmuş, o saatten bu yana bir damla su bile akmamıştı. Tahmin edileceği üzere kimse yedek su bulundurmayı akıl etmemişti. Susuzluktan doğan fiziksel rahatsızlık, yaratanın köye günahlarını ödeteceği korkusunun yanında silinip gitmişti. Bazı köylüler akılsız bir gencin, hatta buranın yerlisi bile olmayan bir insanın işlediği olağan bir günah için bütün bir köyü cezalandırmanın adilane bir tutum olmadığını savunuyorlardı ya, bu türden protestoların hükmün etkilerini ortadan kaldırması oldukça güçtü. Su kesilmişti. Çiftçilerin önünde Tanrı'nın yakın çevresinden olduğu anlaşılan peygamber, celepten medet ummaktan başka seçenek kalmamıştı. Birkaç saat önce köyün meydanında alaya alınan Yakov Sefaradi, şimdi ahlakın kalesi, hatta bu kez suyu kayanın içine tıkan yeni bir Hazreti Musa olarak görülüyordu. Dipnot, Tevrat'a göre Hazreti Musa Yahudileri Mısır tutsaklığından kurtardıktan sonra 40 yıl süren çöl macerası sırasında asası ile bir kayaya vurarak bütün ulusa su dağıtmıştır. Köylüler başları şapka, takke ya da mendille örtülü, ellerinde dua kitapları olduğu halde Celeb'in evinin çevresinde toplanmışlardı. Küçük çocuklar bile dehşete kapılıp imana gelen büyüklerinin yanında yer almışlardı. Çünkü Celeb o büyük karar gününde okulu kapamış, çocukları evlerine yollamıştı. Yakov Sefaradi'nin kendisi bakımsız odasının bir köşesine çekilmiş, durmadan dua okuyordu. Gün boyunca ne bir lokma ekmek yemiş ne bir yudum su içmişti. Duaya öylesine dalmıştı ki evinin önüne toplananları ayrımsamamıştı bile. Vakit öğleyi bulduğunda prestijleri sarsılır kaygısıyla dualarını evlerinde sürdüren berber ile kundura tamircisinin dışında bütün köy Tanrı'nın elçisinin evinin önüne gelmişti. Bu mucizeye ilgisiz kalan tek ölümlü kişi mühendis idi. O sıralarda sevgili ineklerinin arasında sonbahar güneşinin altına uzanmıştı. Sadık çobanın dışında herkes büyük kurtarıcı Celeb'in çevresindeydi. Başında çevresinde cici çocuk yazısı işlenmiş olan bir takke ile gelen Herman Spiegel, "Allah'tan o da bizimle birlik kaldı, bizi bırakmadı," diye fısıldadı. Eşine zor rastlanır bir kişiliğe sahip diye katıldı Elipaz Hermanoviç hayvan doktorunun düşüncesine. Bazen gözlerinden nur saçılıyormuş gibi oluyor. "Şşşt!" diye susturdular çevredekiler lokantacıyı. "Konuşacağınıza siz de dua etseniz iyi olur, su daha gelmedi." Karanlık inmeye, yıldızlar gökte belirmeye başladığı sırada Celeb evinden çıktı, hıçkırıklar içinde yere diz çöktü, kitabını açıp bir dua daha okudu, sonra birden ayağa dikildi. "Buraya yıllar boyu işlediğiniz günahlar için önümde ve Allahü Teala'nın önünde af dilemeye geldiniz. Ama buradan ayrıldığınızda gene o eski kafirliklerinize dönerseniz bilin ki boşuna af dilediniz, boşuna dua ettiniz." "Uluhaham!" diyerek yerlere kadar eğildiler köylüler. "Bu kez gerçekten ciddiyiz, daha çok dua edeceğiz." "Dua mı edeceksiniz?" diye köpürdü Celeb. "Sizi aptal insanlar!" diye devam etti, gözlerini eğik başları üzerinde gezdirirken. "Ulu Tanrı'nın sizin dualarınıza ihtiyacı olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır arkadaşlar, onun karşısına çıkacağınız zaman o büyük hesap gününde Allahü Teala size tek bir soru soracak. İnsanoğlu, belediye seçimlerinde kime oy verdin?" Celeb bu sözleri söyledikten sonra günahkarlara sırtını dönüp evine girdi. Durumu ve kendilerinden isteneni tam olarak kavrayamayan çiftçiler bir süre bakıştılar. "Haham efendi!" diye bağırdılar Yakov Sefaradi'nin arkasından. "Bizi bu durumda bırakma, bize su ver haham efendi!" Pencerede Celeb'in iki mumun ışığı altında parıldayan yüzü belirdi. "Schlesinger oğlu Yakov Sefaradi size konuşuyor," dedi Celeb. "Bana malum oldu. Yarın sabah saat 6'dan itibaren musluklarınızda içilmeye elverişli, tatlı ve iyi su akacaktır. Şimdi evinize gidin ve dua etmeye devam edin. Celeb konuştu." Köy sakinleri evlerine dağılıp Celeb'in emri uyarınca bütün gece dua ettiler. Güneş saatinin çomağının gölgesi taşın üzerinde belirmeye başladığında bütün köylüler muslukların başına toplandılar. Hareketlerinden dindar çiftçinin sinirli olduğu anlaşılıyordu. Celeb masasının çekmecesini açıp muhtar vekili olduğu sırada eline geçen zarfı açtı, içindeki mektubu yeniden ve dikkatle okudu. "Sayın, Kimyonköy Başkanı'na Kimyonköy. Sayın Bay, pompa motorlarında belirlenen bir bozukluğun onarım çalışmaları nedeniyle köyün suyunu bu ayın 13'ünde sabah saat 6'dan itibaren 24 saat süreyle kesmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İçme suyu depolamanız gerektiğini bildirir, saygılarımızı sunarız. Devlet Su İşleri Müdürü." Yakov Sefaradi mektubu birkaç kez okudu. Birden aklından korkunç bir düşünce geçti. Ya kundura tamircisi ya da berber gibi kafirin biri gece çıkıp köyün çok uzağında olmayan ana vanayı kapamışsa? Celep mektubu zarfa koyup çekmecesine kilitledi, sonra evden çıkıp ana vananın bulunduğu yere gitti. Vana her zamanki gibi açıktı. Schlesinger oğlu Yakov Sefaradi gözlerini yavaş yavaş göğe çevirdi. Bu durum karşısında içini dehşet verici bir kuşku kaplamıştı. Ama gerçekçi yanı derhal bu olanaksız düşünceyi kafasından sildi. Onarım işleri bitmemişti muhakkak, belki bir gün daha sürecekti. Evine döndüğünde düş kırıklığına uğramış köylüleri karşısında buldu. Aralarında birçoğu kafalarındaki takkeleri atmışlardı.
''Ne oluyor Celep?'' diye bağırdılar. ''Bize Tanrı'nın yumuşadığını söylemiştin, su nerede peki?''
Yakov Sefaradi cesaretini yeniden kazanarak haykırdı. ''Suyu benden istemeyin caniler güruhu, kendinizden isteyin. Allahu Teala imana gelmediğinizi çok iyi biliyor. Bütün sözlerinizin sahte olduğunu, görünüşte kaldığını çok iyi biliyor. İçinizden dediniz ki, hele bir sular akmaya başlasın, o zaman kim takar bu iki yüzlü celebi, biz bildiğimizi okumaya devam ederiz.'' İçlerinden geçeni bu denli açık bir biçimde okuyabilen Allahu Teala'nın karşısında utançlarından yerin dibine geçen köylüler
''Tamam, tamam'' diye yatıştırmaya çalıştılar Celep'i. ''Şimdi ne yapmamız gerekiyorsa söyle.''
Celep olanakları bir an tarttıktan sonra yeniden konuşmaya başladı.
''Schlesinger oğlu Yakov Sefaradi konuşuyor. Evlerinizde kullandığınız yemek kaplarını getirin ve babalarımızın yaptığı gibi onları okutun ve din kitabımızda emredildiği biçimde evinizi kurallara uygun olarak temizleyin.''
Bu sözler bazı duraksamalara yol açmıştı. Köylüler birbirlerine baktılar.
''Haham efendi'' dediler sonunda, ''bayram değil, sayran değil.''
''Biliyorum ama atalarımız ne demiş, iman temizlikle gelir. Gidin caniler, gidin de murdar mutfak eşyalarınızı getirin. Celep konuştu.''
Çaresiz kalan köylüler evlerine döndükten sonra Yakov Sefaradi evinin önüne su dolu bir kazan çıkardı ve altına attığı tahtaları üzerine döktüğü gaz yağı ile ateşledi. Bir süre sonra evlerinde mutfak eşyası namına ne varsa toplayıp getiren köylüler kazanın önünde uzun bir kuyruk oluşturdular. Yakov Sefaradi de ilk fırsatta bir havra kurmak için kurduğu fona küçük ve bir kereye mahsus bir yardım karşılığı kapları suya daldırıp arıtmaya koyuldu. Celep mutfak eşyalarını temizleme işlemini arada bir suyu değiştirmek ya da bir dua okumak için verdiği aralar dışında akşama dek sürdürdü. Pek tabii kuyrukta bekleyenler arasında bu durumdan hoşnut olmayanlar da vardı. Bunlara göre kap kaçakları arıtmak için kullanılan su ile köyün birkaç saatlik içme suyu gereksinimi karşılanabilirdi. Ama din adamının kalbini kırmamak için seslerini çıkarmadılar. Zaten susuzluktan şişen dilleri kupkuru damaklarına yapışmış, çeneleri sanki kenetlenmişti. Konuşacak durumda değillerdi. Kap arıtma kuyruğunda meclis temsilcisi olarak gözleri yarı kapalı bekleyen Elipaz Hermanoviç bulunuyordu. Kundura tamircisi de imana gelenlerin arasına hamile kızını yollamıştı. Berber ise karısını sokmuştu kuyruğa. Çünkü hem kundura tamircisi söz birliği etmişçesine halkın önüne koşullara boyun eğmiş kişiler olarak çıkmak istemiyorlardı. Afar kişinin evi olmadığı için mutfak eşyası da yoktu. Ama gene de halkla dayanışma içinde olduğunu belirtmek için kıvrıla kıvrıla uzanan kuyruğa girmişti. Celep önüne getirilen son kapıda dinsel kurallara göre yıkadıktan sonra akşama doğru önünde bekleyenlere konuşmaya başladı.
''Yarın sabah su gelecek. Evinizin her köşesini temizlemeye ve dua etmeye devam edin.'' Celep konuştu.
Köylüler gece boyunca köy çeşmesinin çevresine oturup unutulmaya yüz tutan ilahiler okudular. Susuzluktan kırılan kadınlar ise evlerini bir baştan bir başa defalarca süpürdüler. Ama bütün bu çabalar boşunaydı. Ertesi sabah çomağın gölgesi on sayısının üstüne düştüğünde çeşmeden hala bir ses çıkmamıştı. Bunun nedeni de arızanın beklenildiğinden de büyük olmasıydı. Köye su basan büyük pompa açıldıktan sonra pistonun baştan başa çatlak olduğu görülmüş ve oksijen kaynağı için Hayfa'ya, Greenwald ve Şüre Kâsı'nın onarım atölyesine yollanması zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Köyde 3 gündür varlığını duyuran Tanrı sonunda tutumunu değiştirerek köylüler arasında çıkma olasılığı yüksek olan bir iç anlaşmazlığı son anda önledi. Olay bir hafta kadar önce kundura tamircisinin mühendisle ivedi bir konuyu görüşmek üzere otluğa gitmesiyle başlamıştı. Bu denli uzak bir yere gitmek Gorviç'e zor gelmişti ama öfkesi öyle büyüktü ki her türlü engeli aşabileceğini hissediyordu. Otluğa vardığında Dorniker yaşlı bir 40 ayağın vücudunu ve ayaklarını kullanarak nasıl ilerlediğini doğanın bir harikasıyla karşı karşıya kalmışçasına izliyordu.
''Mühendis bey'' dedi kundura tamircisi, ''başımız gene dertte.''
Dorniker köyü sarsan skandalı sonuna kadar dinlemişti. Mühür alma bahanesiyle yapılan geziden sonra Tsemah Gorviç, köy bütçesinin öyle başıboş denetimsiz bırakılmaması gerektiğini düşünmüş, bunun üzerine berbere giderek bütün hesapları son kuruşuna dek gözden geçirmişti. İnceleme sırasında bir de ne görsün, gider listesinin en altında şöyle bir kayıt düşülmüştü. Muhtarlık binası bekçisinin aylığı üzerinden aldığı avans 45 köy lirası.
Duydunuz mu mühendis bey? Avans. Bekçi kim sence? Zalman'ın damadı.
Dur hele, sinirlenmeden konuş diye köpürmüştü Dorniker. Yüzü çevredeki gelincikler gibi kızarmıştı. Bütün işleri ben mi düzenleyeceğim? Her şeyi ben mi halledeceğim? Git kendi işini kendi başına Hasidov'la gör.
''Yapmayacağım mühendis bey, Zalman güreşirken tekme atıyor.''
Dorniker de zaten gün boyu yiyecek toplamaktan başka iş yapmayan karıncalarla birlikte yaşamaktan bıkmıştı. Köye döndükten sonra Hasidov'u yanına çağırmış, bütün öfkesini ondan çıkarmıştı.
''Ne oluyoruz arkadaşlar?'' diye haykırmıştı suratına. ''Muhtarlık binası namına ortalıkta 4 tane sütundan başka bir şey olmadığı halde kundura tamircisini düşünmeden damadını olmayan bir tesise bekçi tayin ettin.''
Berber bu sözler üzerine iyice köpürmüştü.
''Bir şey anlamıyorum mühendis bey. Önce bir şey söylüyor, sonra bunu söylediğini açıklamıyor. Ben Gorviç'ten yılan görmüş gibi kaçıyor, ondan nefret ediyorum.'' Üstelik damadımın kızı oldu. Ek bir gelire gereksinimi var. Bu durumda neden kundura tamircisini düşünecekmişim?
Her şeyden önce meseleyi laf kalabalığına getirmeden izah etmeye çalış diye çıkarmıştı Dorniker. Zannedersen bir insan mühendis diplomasına sahip olmadan da kısa ve öz konuşabilir. Sana söylemek istediğim ikinci şey de şu. Sen kendi istikbalini de düşünmelisin Bay Hasidov. Haşa huzurdan kundura tamircisi muhtar seçilirse ne olursun?
Seçilmeyecek diye atılmıştı Bay Hasidov'un enerjik karısı. Kalıbımı basarım, efkar-ı umumiye onu seçmeyecek.
Diyelim ki gene de seçildi. Yani hayal mahsulü bir fikir olarak söylüyorum. Yapacağı ilk iş nedir? Sevgili damadının kıçına bir tekme atarak onu kovmak ve yerine o vazifeye kendinden birini getirmek değil mi? Politik sahnede itişip kakışmak tabii bir şey olarak telakki edilebilir. Ama işi vahşete dökmenin de alemi yok hani.
Su cezası bekçi sorununun mutlu bir çözüme ulaşmasında en önemli etmen oldu.
O sıralarda Dorniker bir şey isteyip istemediğini sormaya gelen kaçakçı ile yaptığı uzun söyleşinin verdiği rahatlıkla otluğa uzanmış kestiriyordu. Söyleşinin başında Dorniker temel İngilizcesiyle kaçakçının etimolojik kökeni ve bölge sorunları ile ilgili görüşleri konusunda sorular sormuştu. Arap'ın verdiği yanıtlar bazen konunun dışına taşmıyor değildi. Daha doğrusu Dorniker'in sorularını sürekli olarak ''Yes efendi'' diye yanıtlamakla yetiniyordu. Bu nedenle söyleşi çok geçmeden Dorniker'in yaşam öyküsüne yöneldi. Dorniker özellikle çocukluk yılları üzerinde durduktan sonra tetiş örgütlerinin eylemlerine geçti ve konunun daha iyi anlaşılması için nükteli bir örnek vererek bayram gününde kendisine görev verilmeyen din görevlisinin haham başına yakınması ve haham başının ne yapılır sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer biçimindeki yanıtı ile ilgili öyküyü anlattı. Öykünün ince nükteli bölümünü İngilizceye çevirmek zor olmadı desek yalan olur. Ama kaçakçı efendiyi gece gündüz dinlemeye hazır olduğunu belirtircesine 2 kez Allahu Ekber dedi. Ne var ki ailesi onu bekliyordu ve hemen dönmesi gerekiyordu. Dorniker kaçakçıyı gene gelmeye teşvik etmek için bir kutu Nescafe satın aldı. Sonra da 2 ulusun temsilcileri bu kez temelli olmak üzere birbirlerine veda ettiler. Dolniker yalnız kaldığında kendisinin aslında Arap diktatörlerine karşı uğraşı verdiğini ve Arap ulusuna bir diyeceği olmadığını düşündü. Berberin beklenmedik ziyareti Dolniker'i zirve düzeyindeki düşüncelerinden koparıp yeniden otluğa indirdi. Zalman Hasidov arabasını otluğun kıyısında bırakıp sığırların arasından geçerek Dolniker'in yanına vardı. Susuzluktan bayılma kertesine gelen muhtar devlet adamının yanına çöktü ve su olayını bütün ayrıntılarıyla anlattı.
Karım diyor ki şimdiden tezi yok, herkes iyi şeyler yapacak, düşmanlarını affedecek falan filan. Yoksa yağmur mevsimine dek su içmeyecekmişiz. Üstelik belki de yağmur bile yağmayacakmış. Senden ricam mühendis bey, kundura tamircisine söyle, onun ailesi için küçük bir görev buluruz. Ama sen söyle, çünkü ben onunla küsüm. Bir fıçı su verseler onunla konuşmam.
Tsemah Gorviç'in yeğeninin kuraklığın bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde açılması düşünülen kuyuya 25 köy lirası aylıkla bekçi olarak atanması işte bu koşullar altında gerçekleşti. Ancak muhtar atama kararını koşullu olarak imzaladı. Eğer kuyu 5 yıl içinde açılmazsa köy meclisi kararı geçersiz sayıp başka bir bekçi atayabilecekti. Celep perdesini aralayarak evinin çevresini tutan kalabalığa korku ile baktı. Arıtma ile geçen yorucu ve uzun bir günden sonra gece gözünü kırpmamış, vananın yöresinde dolanarak yeni ve daha kişisel özellikleri olan dualar okumuş, bir yandan yaratanı kendisinin yani Celep'in su cezasını Allahu Teala'yı düşünerek istediğine ikna etmeye çalışırken, bir yandan da bozuk pompanın bir an önce düzeltilmesinde yardımını esirgememesini dilemişti. Ne var ki çeşme vahşi bir sessizliğe bürünmüştü. Konuşmaya niyeti yok gibiydi. İnancı biraz olsun sarsılmayan Yakov Seferadi, ufukta beliren felaketin ancak halkın karşısına güçlü ve başı dik çıkma yolu ile önlenebileceğini düşündü. Bunun üzerine kapısını açıp köylülere karşı kollarını göğsü hizasında bağlayarak durdu.
''Benden ne istiyorsunuz? Ben Tanrı'nın elinde bir oyuncaktan başka bir şey değilim.''
Celep köylüleri bir süre süzdükten sonra sesini daha da yükselterek davranışlarını şiddetle eleştirmeye başladı.
Allahu Teala'yı tehdit yolu ile değil, inanç yolu ile yumuşatabilirsiniz. Polis, polis!
Ancak susuzluktan ayakta duracak hali olmayan Miha o sırada köylülerin arasında ve onlardan yanaydı. Yakov Seferadi yapayalnızdı. Derin bir korku içinde kalan Celep, çevreden gelecek en ufak bir yardımı kabul edecek durumdaydı. Ama karşısında tehdit edici bakışlardan başkasını göremedi. Ne yazık ki Greenwald yedek askerlik görevi için çağrılmış, işler bir süre aksamıştı. Celep her yanının tir tir titrediğini belli etmemeye çalışarak evinin önünde toplanan köylülere,
''Şimdi herkes evine gitsin.'' dedi ve Kipur günü imişçesine oruç tutsun. Celep konuştu. Yani söyleyeceklerim bu kadar.
Celep son sözlerini söylerken birkaç el yakasına yapışmış, öfkeli köylüler Yakov Seferadi sokaklarda sille tokat kovalamaya başlamıştı.
''Durun, durun İsrail düşmanları!'' diye gırtlağını yırtarcasına bağırıyordu Şilezingeroğlu Yakov Seferadi. ''Durun caniler, Allahu Teala size ne yapacağını bilir, hele durun ve bekleyin.''
Ama bu sözler halkı yatıştırmaya yetmedi. Gözü kör öfke dinsel duygulara galebe çalmıştı. Köy sakinleri kendileri de yere yıkılana dek Celep'i kovaladılar. Sonunda çaresizlik içinde ölçülü adımlarla evlerine döndüler. Karıları onları bir müjde ile bekliyordu. ''Su akmaya başlamıştı.''